4. Bölüm Tanrısal Başkaldırılar. Bir önceki bölümü özgür iradenin, kusurlu kimselerin, tanrısal veya insan olanların elinde bile yıkıcı sonuçlara neden olabileceği düşüncesiyle bitirmiştim. Aslında bu eksik bir beyan. Hepsi hem insanları hem de doğaüstü varlıkları içine alan kutsal kitabın ilk bölümlerindeki bazı felaketler bahsettiğim noktayı ayrıntılarıyla açıklıyor. Tanrı'nın otoritesini hem doğaüstü dünyadaki tanrısal varlıklara hem de yeryüzündeki insanlarla paylaşmaya karar verdiğini hatırlayın. Bu karar kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Yaratılış 1.26. Yazar burada kendimize kelimesini vurguluyor. Ayetindeki Tanrı'nın bildirisi ve Tanrı'nın ardından insanı kendi suretinde yarattığı gerçeğinin perde arkasıydı. Ruhsal varlıklar ve insanlar Tanrı'nın suretleridir. Onun otoritesini paylaşır ve yardımcı yöneticileri olarak onu temsil ederiz. Bir taraftan bu harika bir karardı. Özgür irade Tanrı gibi olmanın bir parçasıdır. Özgür iradeye sahip olmasaydık onun gibi olamazdık. Özgür irade olmadan sevgi ve fedakarlık gibi kavramlar ölür. Sadece sevmek için programlanmış olsak bunda bir karar söz konusu olmazdı. Çünkü bu gerçek değildir. Senaryolanmış sözcükler ve eylemler samimi değildir. Bu konuyu düşünmek beni orijinal Yıldız Savaşları filmlerinin sonuncusu olan Jedi'nin dönüşüne götürdü. Obi-Wan, Kenobi'nin ruhu, Darth Vader için babası Luke'a artık o bir insandan çok bir makine diyordu. Ancak en sonunda bunun doğru olmadığını öğreniyoruz. Vader, Luke'u kendi canı pahasına imparatordan kurtardı. O yalnızca programlanmış bir makine değildi. Verdiği karar yürekten, insanlığından, kendi özgür iradesinden gelmişti. Fakat Tanrı'nın kararının karanlık bir yanı bulunmaktadır. Zeki varlıklara özgürlük tanımak, onların yanlış seçimler yapabileceği ve yapacağı ya da kasıtlı olarak baş kaldırabileceği anlamına geliyor. Ve bunun olacağı aslında garantidir. Sonuçta gerçek anlamda tek kusursuz varlık Tanrı'dır. O, kendisinin gerçekten güvenebileceği tek kişidir. İşte bu yüzden Aden'de işler ters gidebilirdi ve gerçekleşen de zaten bu oldu. İkili ilişkilerde sorun. Aden'deki ortamı düşünün. Adem ve Havva yalnız değil. Tanrı meclisiyle birlikte orada bulunuyor. Aden, yeryüzünün geri kalanını denetimine almak, Yaratılış 1.26-28. Aden'deki hayatı gezegenin geri kalanına yaymak için oluşturulmuş tanrısal insani idare merkezidir. Fakat meclisin bir üyesi Tanrı'nın planlarından memnun değildir. Tıpkı Yaratılış 1'de gördüğümüz gibi Aden'in diğer tanrısal varlıklara ev sahipliği yaptığının ipuçları Yaratılış 3 bölümünde de mevcuttur. 22. ayette Adem ve Havva günah işledikten sonra Tanrı şunu söyledi. Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Vurgu eklendi. Bu ifade Yaratılış 1.26'da kendi suretimizde gördüğümüz işaretle aynı türdedir. Yaratılış 3'teki ana karakter olan yılanın gerçekte bir yılan olmadığını biliyoruz. Aslında o bir hayvan değildi. Onu bir hayvanat bahçesindeki cam parmaklıkların ardına koymak için harcanan hiçbir çaba etkili olmayacaktı. Ve o da bu durumdan memnun kalmayacaktı. O tanrısal bir varlıktı. Vahiy 12.9 bölümü onu iblis, şeytan olarak tanıtıyor. Bazı Hristiyanlar Vahiy 12.7-12'ye istinaden Yaratılıştan kısa bir süre sonra melekler arasında bir başkaldırı olduğunu varsayıyorlar. Gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu. Ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Vahiy 12.7-9. Ancak orada tanımlanan gökteki savaş Mesih'in doğumuyla bağlantılıdır. Vahiy 12:4-5-10. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'inin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kutsal Kitap, Aden'deki olayların öncesinde Tanrı'nın suretinde yaratılanların insan veya tanrısal, Tanrı'nın isteğine karşı geldiklerine ya da bir başkaldırı içinde olduklarına işaret etmemektedir. Koşullar, yaratılış üçte önemli ölçüde değişti. Yılanın suçu, Tanrı'nın otoritesini reddetmeyi özgür bir şekilde seçmiş olmasıydı. Deyim yerindeyse Tanrı, Adem ve Havva'nın aile şirketine katılmasına karar vermişti. Onlar Aden'i yeryüzüne doğru genişleteceklerdi. Fakat düşman onları orada istemiyordu. Kendini Tanrı yerine koymuştu. İçinden göklere çıkacağım, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, ilahların toplandığı dağda Safon'un doruğunda oturacağım dedi. Yaşaya 14:13. Hayal kırıklığına uğramıştı. Yılanın aldatmacası Adem ve Havva'nın günah işlemesine neden olduğu için şeytan Tanrı'nın evinden kovuldu. Hezekiel 28:14-16 ve yeryüzüne atıldı. Kutsal Kitap diliyle söylersek ölümün hüküm sürdüğü, yaşamın sonsuz olmadığı düştü, yere yıkıldı. Yaşaya 14:12. Yaşamın efendisi olmak yerine ölümün efendisi oldu. Bunun da tek anlamı Aden'de gerçekleşen olayların dünyevi ölümsüzlüğün kaybı anlamına geldiği için büyük düşmanın artık tüm insanlar üzerinde hak iddia ediyor olduğudur. İnsanoğlunun artık yeni Aden'de Tanrı'yla birlikte sonsuz yaşama sahip olmak için günahtan kurtarılmış olması gerekiyor. Ayrı düşme, kinaye vardır, bir dizi lanetten ibaretti. Yılanın üzerindeki lanet bir parça kehanet de barındırıyordu. Tanrı, Havva'nın soyunun ve yılanın soyunun anlaşmazlık içinde olacaklarını söyledi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim dedi. Yaratılış 3:14-15. Peki Havva'nın soyu kimdir? İnsanoğlu. Ve yılanın soyu kimdir? Aslına bakılırsa bu daha çok soyut bir ifadedir. Elçi Yuhanna, İsa'dan nefret eden Yahudi liderler gibi bize örnekler veriyor. İsa onlara, siz babanız iblistensiniz dedi. Yuhanna 8:44. İsa ona ihanet eden Yahuda'yı iblis olarak adlandırdı. Yuhanna 6:70. Yılanın soyu Tanrı'nın planına tıpkı onun gibi karşı gelen herhangi bir kimsedir. Daha fazla sorunun ortaya çıkması uzun sürmedi. Adem ve Havva'nın çocuklarından biri katil oldu. Kain, Habil'i öldürdü. Böylece şeytana ait olduğunu gösterdi. 1. Yuhanna 3:12. Kutsal Kitap hikayelerinde insan nüfusu arttıkça kötülük de çoğaldı. Yaratılış 6:5. Şimdi sırada pazar sabahı vaazlarında çok fazla tartışılmamasına rağmen yeryüzündeki kötülüğün yayılmasında büyük etkisi olan diğer başka bir doğaüstü suç var. Bu sefer bir başkaldırıştan daha fazlası söz konusuydu. Yaratılış 6.5'te belirtilen kötülük salgınının insanlar arasında yayılması, nefiller olarak bilinen ilahi varlıkların kendi dünyevi çocuklarına babalık yaptıklarına dair Yaratılış 6.1.4'te geçen hikaye ile bağlantılıdır. Kutsal kitap, yaratılışta neler olduğu hakkında daha fazla bir şey belirtmiyor. Ancak hikayenin parçaları kutsal kitapta başka bir yerde ve yeni antlaşma yazarlarının çok iyi bildiği ve yazılarında alıntıladıkları kutsal kitap dışındaki Yahudi geleneklerinde ortaya çıkıyor. Örneğin Petrus ve Yahuda tufandan önce günah işlemiş melekleri kaleme alıyor. 2. Petrus 2, 4, 6. Ayrıca bakınız Yahuda 5, 6. Anlattıklarının bazıları kutsal kitap dışındaki Yahudi kaynaklardan geliyor. Petrus ve Yahuda bu suçu işlemiş ilahi varlıkların yer altında hapsedildiğini, başka bir deyişle yargı gününe kadar cehennemde tutulacaklarını söylüyor. Onlar Tanrı'nın son yargısının kutsal kitabın adlandırdığı şekliyle Rabbin gününün bir parçası olacaklardır. Petrus ve Yahuda'nın kaynakları kutsal kitap alimleri tarafından iyi biliniyor. Bunlardan biri 1. Hanok'un kitabıydı. Bu kitap kutsal kitabın bir parçası veya Tanrı tarafından esinlenmiş olarak kabul görmese bile İsa'nın dönemindeki Yahudiler ve ilk dönem kilisesindeki Hristiyanlar arasında popülerdi. Petrus ve Yahuda ise bazı içeriklerin yazdıkları mektuplara dahil edilecek kadar önemli olduğunu düşünmüşlerdi. Bu kaynaklar ilahi varlıkların ya da insanoğluna tanrısal bilgiler vererek onlara yardım etmeyi istedikleri ve sonrasında asıl amaçlarından saptıkları ya da kendi suretinde olanları yaratarak Tanrı'yı taklit etmek istedikleri üzerinde spekülasyonda bulunuyor. Ayrıca kötü ruhların nereden geldiği ile ilgili bir açıklamayı dahil ediyor. Kötü ruhlar tufandan önce ve tufan sırasında ölen nefillerin ruhlarıdır. Onlar insanları rahatsız ederek ve tekrardan vücut bulmaya çalışarak yeryüzünde dolaşıyorlar. Yaratılışı takip eden kutsal kitabın bölümlerinde Yaratılış 6.1.4'te nefillerin soyundan gelenler Anaklılar ve Refalılar olarak adlandırırlar. Çölde Sayım 13.32-33. Yasanın Tekrarı 2.10-11. Bu Refalıların bir kısmı yılanın atıldığı toprağın altındaki ölüler diyarında Yaşaya 14.9-11 ortaya çıkıyor. Yeni antlaşma yazarları daha sonraları o yeri cehennem diye adlandıracaklardı. Bu düşünceler ilk Yahudi yazarlarının Yaratılış 6.1.4'te belirtilen tehdidin farkında olduklarını gösteriyor. İlahi varlıklar tanrısal varlıkların ve insanların bir arada var olduğu Aden'i kendilerince yeniden düzenlemeye çalışıyorlardı. Tıpkı ilk düşmanın yaptığı gibi yeryüzünde neler olması gerektiğini Tanrı'dan daha iyi bildiklerini farz ettiler. Oysa ki hakimiyetini yeniden kurmak için Tanrı'nın planını değiştirmek kötü bir durumu daha da kötüleştirirdi. Yaratılış 6.1.4 bölümü yalnızca yılanın tohumunun korkunç bir yankısı, Tanrı'ya kasıtlı başkaldırısı olmakla kalmayıp aynı zamanda daha sonra meydana gelecek daha kötü olayların bir başlangıcıydı. Musa ve Yeşu'nun zamanında vaat edilen toprakları almaya çalıştıklarında karşılaştıkları bazı muhalifler etrafa yayılmış dev kabilelerdi. Yasanın Tekrarı 2-3. Bu devler çeşitli adlarla tanınıyorlardı. Çölde sayım 13, 32, 33'te Anaklılar olarak da adlandırıldılar. Onların özellikle yaratılış 6.1.4'te geçen ilahi varlıkların çocukları olan Nefillerin yaşayan soyları oldukları söyleniyordu. Eski antlaşma bize İsraillerin bu dev cüsseli düşmanlarla Davut'un zamanına kadar savaştıklarını anlatıyor. Ve Davut Golyat'ı öldürdü. 1. Samuel 17. Ve adamlarından bazıları tehdidi sonunda ortadan kaldırmak için Golyat'ın kardeşlerini öldürdü. 2. Samuel 21, 15, 22. Bu neden önemlidir? Yılan ve tanrısal muhalefet konusundaki kehanetsel lanet, teologların iyi ve kötü arasındaki savaş, Tanrı ve halkına karşı uzun bir süredir devam eden bir savaş olarak adlandırdıkları ruhsal savaşın ilk aşamalarıdır. O, gözle görünen ve gözle görünmeyen iki krallıktaki savaş meydanlarında gerçekleşen bir savaştır. Bu hikayeler ne kadar tuhaf olsalar da önemli bir dersi öğretiyor. Tanrı, konu insanoğlunun kaderine geldiğinde tanrısal bir rekabetle karşı karşıyaydı. Hala da öyle. Yeryüzü ve insanoğlu için Tanrı'nın isteğine başkaldırı hem ruhsal dünyada hem de insanlar arasında canlıdır. Ancak Tanrı'nın gök ve yeryüzünün tekrardan birleşmesi için kendi planları vardır. Düşmanca müdahale cezasız kalmayacaktır. İnsanoğlu çok değerlidir. Tanrı'nın insanoğlu ailesi için hazırladığı planı değiştirilmeyecek veya devrilmeyecektir. Bu pasajlar aynı zamanda olumlu dersler de öğretiyor. Tanrı'ya karşı olan bu uzun savaşın kökeni, özgürlük vasfını paylaşacağı, kendi suretinde olan insanları ve tanrısal varlıkları yaratma kararına kadar uzansa dahi Tanrı kötülüğün sebebi değildir. Kutsal kitapta Tanrı'nın kendi suretinde yarattıklarını itaatsizlikte bulunmaları için kışkırttığına ya da itaatsizliklerinin önceden tayin edilmiş olduğuna dair bir işaret yoktur. Tanrı'nın geleceği biliyor olması onun önceden tayin edildiği anlamına gelmez. Davut'un sürgülü kapıları olan Keyila kentini Filistlilerden kurtardığı zamanı anlatan 1. Samuel 23:1-14 gibi pasajlardan bunu kesin olarak biliyoruz. Savaştan sonra Saul, Davut'un şehirde olduğunu öğrendi. Saul, Davut'un tahtını elinden alacağına dair paranoyakça korkusundan ötürü bir süredir Davut'u öldürmeye çalışıyordu. Saul, Davut'u şehrin sürgülü kapılarına hapsetmeyi umarak Keyila'ya bir ordu gönderdi. Davut, Saul'un planını öğrendiğinde Tanrı'ya şunu sordu. Keyila halkı beni onun eline teslim eder mi? Kulunun duymuş olduğu gibi Saul gelecek mi? Ey İsrail'in Tanrısı Rab, yalvarırım kuluna bildir. Rab, Saul gelecek yanıtını verdi. Rab, teslim edecek dedi. 1. Samuel 23:11-12. Davut ardından hepimizin yapacağını yaptı, olabildiğince hızlı bir şekilde şehirden kaçtı. Ve bu da Tanrı'nın olayları önceden biliyor olmasının bunların önceden tayin edildiği anlamına gelmediğini bize açıklıyor. 1. Samuel 23. bölümü Tanrı'nın aslında hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan iki olayı önceden bildiğini belirtiyor. Tanrı'nın tanrısal başkaldırıyı ve insanın başarısız olacağını önceden biliyor olması onun tüm bunların gerçekleşmesini sağladığı anlamına gelmiyor. Ön bilgi önceden tayin etmeyi gerektirmiyor. Düşüş olaylarını bu bilgiler ışığında değerlendirmeliyiz. Tanrı, Adem ve Havva'nın başarısız olacağını biliyordu. Şaşırmamıştı. O, gerçek ve muhtemel olan her şeyi biliyor. Ancak Tanrı'nın kötülüğün ve başkaldırının hem insanoğlunu başkaldırması için kışkırtan tanrısal asiden hem de insanlardan oluşan parçasına, kendi dünyasına girdiğini önceden görebildiği gerçeği, buna onun sebep olduğu anlamına gelmez. Kendi yaşamımız ve zamanımızda deneyimlediğimiz kötülüğe aynı şekilde bakabilmeli ve hatta bakmalıyız. Tanrı düşüşü önceden gördü ve onu düzeltmek için bir plan yapmaya hazırdı. Aynı zamanda doğuştan günahlı olacağımızı ve defalarca düşeceğimizi, kendimize karşı dürüst olalım, biliyordu. Fakat o bu başarısızlıkları önceden tayin etmedi. Günah işlediğimizde günahımızı kabullenmemiz gerekiyor. Günah işliyoruz. Çünkü günah işlemeyi seçiyoruz. Bunu Tanrı istediği ya da bu önceden tayin edildiği için seçim yapma şansımız yoktu diyemeyiz. Fakat Tanrı bizi öyle sevdi ki biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Romalılar 5:6-8. Ne yapacağımızı bilmesine rağmen bizi sevdi. Bize yalnızca günah işleme özgürlüğü vermekle kalmayıp aynı zamanda müjdeye inanma ve İsa için yaşama özgürlüğü de verdi. Tecrübelerimizden biz de, Tanrı da kötü şeylerin insanların, hatta Hristiyanların başına gelebileceğini biliyoruz. Kötülük dünyada varlığını sürdürüyor. Çünkü insanlar ve tanrısal varlıklar kötülük yapma özgürlüğüne sahipler. Tanrımız daha büyük planların işe yaraması için korkunç şeyleri önceden tayin eden veya korkunç suçların ve günahların gerçekleşmesine ihtiyaç duyan sapkın bir Tanrı değildir. Tanrı kötülüğe ihtiyaç duymaz. Onun planları kötülüğe rağmen onu yenerek ve en sonunda onu yargılayarak ilerleyecektir. Tanrı'nın neden şimdi kötülüğü yok etmediğini sorabiliriz. Bunun bir nedeni var. Tanrı'nın kötülüğü yok etmesi için onun gibi kusursuz olmayan, kendi suretinde yarattığı insan ve tanrısal varlıkları yok etmesi gerekirdi. Bu kötülük sorunu çözerdi. Ancak bu aynı zamanda Tanrı'nın başlangıçtaki düşüncesi olan diğer tanrısal varlıkları ve insanoğlunu kendisiyle birlikte yaşayıp hükmetmeleri için yaratmış olmasının büyük bir hata olduğu anlamına gelirdi. Oysa Tanrı hata yapmaz. Ayrıca Tanrı'nın insanlara hiç özgürlük vermemiş olmasını dileyebiliriz. Ancak bu durumda nerede olurduk? Bize özgürlük vermeyi seçerek Tanrı aynı zamanda bizi kendi düşüncesi olmayan köleler ya da robotlar yapmamayı seçti. Bu özgür iradeye sahip olmanın alternatifidir. Ancak özgürlüğün Tanrı'yla paylaştığımız bir nitelik olmasından ötürü özgürlük olmadan aslında Tanrı'nın suretinde yaratılan varlıklar olamayız. Tanrı robot değildir. O bizi kendi benzerliğinde yarattı. Bu da bir hata değildi. Tanrı insanoğlu fikrini alternatif bir karar alacak kadar çok sevdi. Ve böylece kötülüğün dünyaya girmesinin ardından insanoğlunu kurtarmak, adeni yenilemek ve gözlerden bütün yaşları silmek, Vahiy 7, 17, 21-4 için bir yöntem tasarladı. Tanrı'ya karşı olan, uzun zamandır sürmekte olan bu savaşı incelemeye devam edeceğiz. Tanrı'nın bir savaş stratejisi vardır. Ancak ilk adımını atmadan önce durum daha da kötüleşecektir.